Bu sosyal medya, ben soslu medya diyorum bazen, dilim sürçüyor. Acaba ne zaman doğdu diye merak ettik. Geldik, Hande'yi bulduk. Hande diyor ki, ben bunun doğuşunu gördüm arkadaş. Doğru mu Hande'ciğim?
Vay be, nasıl giriş yaptın. Valla fena değil, doğru, güzel giriş yaptın.
Bayağı iyiydim değil mi?
İyiydi, çok iyiydi. Şimdi bak, ben sana soslu medya...
Bırakıyorum.
Soslu medya nasıl başladı?
Soslu medya güzel, gene güzel bir kup bulmuş.
Tabii.
Kup soslu medya olarak. Şimdi bana şöyle geliyor, oldu. Bence gerçekten öyle bir tarafı var. Şöyle oldu. Benim gözlemim. Yıl 2007. Biz Silikon Vadisi Palo Alto'ya yerleştik. Kamerle ikimiz. Burada aslında bir startup kurulacak. Ondan sonra bu startup'ın henüz adı sanı bile yok ortada. Onun üstüne çalışırken böyle dijital bir .com startup olacak. İşte bir film streaming sitesi olacak falan. Ondan sonra orada ben kapı kapı McCann'den ayrılmışım. İşte G.V. Thompson'la iş bitmiş falan filan. Kapı kapı diyorum ki, ben global ajanslarda çalıştım. Burada herhalde kendime göre böyle bir kapı, bir şey bulurum. Ucundan kenarından girerim falan filan derken. Diyorlar ki bana, senin sosyal medya portfolyon nerede? Diyorlar bana. Ben de diyorum ki, benim öyle bir portfolyom yok. Ben filmler yazdım diyorum. İşte o bilmem neler diyorum, işte filmler falan. Öyle bir şey mi yok?
Basın ilanım var.
Tabii basın ilanım var diyor. Coca-Cola film yazdım diyorum. Bir şeyler diyorum. Ben kendi kendime takılıyorum. Tabii ki öyle bir portfolyom yok. Sonra şunu öğrendim ki.
Ne demek bir sosyal medya portfolyosu?
Sosyal medya ve web portfolyosu. Yani aslında senin dijital ve internet ortamında yaptığın işleri gösteren online bir portfolyo olması gerekiyor. Öyle PDF işleri arka arkaya koy gibi değil. Bayağı online tık tık tıklanabilir. Tabii bende böyle bir şey yok. Yani daha doğrusu bende değil. Bizim o sırada, bizim memlekette yok. Hani onun portfolyo olmuş hali.
Nasıl olsun ki? Facebook yeni çıkmış da.
Facebook yeni çıkmış. Şimdi sonra ben böyle bir bunalıma girdim. Benim dediğim böyle bir portfolyom yok. Ondan sonra falan filan. Sonra o dönemde bana işte EVB diye bir ajans. EVB diye geçiyor. Bir bana böyle bir drop by mailler atıyor. İstediğin zaman bize drop by gelebilirsin. Ben de böyle habire onların hello adresleri bilmem. Herkese yazıyorum. Kamal da diyor ki, böyle kendi kendine diyor, zorla davet ettiriyorsun. Neyse, sonuçta birisi beni davet etti. Karşıma.
Çok tatlı anlatmıyor mu? Evet.
2007'deyiz. Palo Alto'dayız. Kaliforniya'dayız. Kaliforniya'dayız. Amerika'dayız.
Amerika'dayız.
Kuzey Amerika'dayız.
Kuzey Amerika'dayız.
Hani bir reklam yazarı olarak iş arıyor.
İş arıyorum. Ben o sırada 13 senelik reklamcıyım zaten. O sırada.
Kaç?
13. O sırada daha o zaman 13 senelik reklamcıyım. Düşün. Eyvah, yaşlar çıkıyor. Sonra gittim. Bir amca beni karşıladı. Kreatif direktörmüş. 56 yaşında. Dedim, pardon, bir şey soracağım. Peki sizin online portfolyonuzun durumu ne yani? Adam 56 yaşında. Ben o sırada 31 yaşındayım. Yani onun var, benim yok. Hani öyle bir seviyemiz yani baktığında. Sonra o bana güzelce anlattı. İşte burası, tabii burası bakıldığında Silikon Vadisi, işte bu her şey böyle ilerledi falan filan. Neyse, güzel. Nike işlerini, Levi's işlerini falan yapan abiler bunlar.
Bu 56 yaşındaki adam Mark Zuckerberg'in dayısıymış meğerse.
Meğerse öyle bir şeymiş. Düşün. Sonra ben anladım ki bunun yaşla, doğal olarak tabii ki anlamak için böyle gezinmek gerekmiyordu belki ama bizde bazı egosal şeyler var ya, biz bir şeyleri reklamcı olarak Türkiye'de, bizim ustalarımızda da öyle bir şey vardı. Biz zaten doğarken biliyor gibi geliyoruz. Böyle o ego böyle var. İşte zaten bunu yaptık ve bunu biliyoruz. Yeni bir şey öğrenmeye karşı bir şey geliştiriyoruz.
Rezistans var.
Rezistans var. Yani şimdi ne öğreneceğim? Onun formatını mı öğreneceğim? Çizmeyi mi? Onu ayrı bir şey mi öğreneceğim? Yeni bir format mı? Şu anda hala kaşlı filmlerle mücadele ediyoruz biz.
Sence bu hakikaten ne kadar yeni bir şey?
Hangisi?
Soslu medya değil. Sosyal medya. Ne kadar yeni, ne kadar bildiğimizin içinde bir şey?
Fikren bildiğimizin içinde bir şey. Sadece bir mecra aslında baktığında. Hmm. Yani bir medium yani. O Seth abi var ya, Seth abinin yeni kitabı şey diyor. İşte nötr yaklaşmak gereken bir durum aslında bu diyor. Biz bunu çok büyütüyoruz. Çok abartıyoruz. Bunu nötralize ettiğimiz zaman anlamamız kolaylaşacak diyor. Çünkü aslında bu bir mecra, bir medium, bir format. Senin bulduğun fikri ona adapte edebilecek yetkinlikte olmak lazım. O yetkinlikte o formatı tanımaktan geçiyor.
Kimyasını anlamak.
Kimyasını anlamaktan geçiyor. Biraz onu öğrenmeye açık olmaktan geçiyor. İşte o 2007'de gezdik kapı kapı. Sonra bu bahsettiğim startup'ın lansmanının Facebook'ta yapılması gerektiğine karar verildi. Oraya döndüğümüzde biz Facebook ofisiyle bir toplantı yaptık. Ve benim Facebook'ta tanışmam ilk o zaman. Bu arada Facebook profilim var o arada. Hani herkes yeni yeni Facebook sayfasını açıyoruz falan. Öyle bir dönem. Müthiş. 2007.
Sonra 2007'de ben öyle hatırlıyorum. Türkiye'deki patlama 2007'nin Eylül-Ekim falandı.
Şimdi bu para kazanılan company page sayfa yönetme hikayesi var ya şu anda. Daha company page'leri Facebook açmamıştı. Yani henüz markalardan para kazanmanın yoluna uyanmamıştı. Tam o dönemde uyandı. Dedi ki ben dedi 100 tane markaya, bunun içinde Nike, Range Rover vesaire hepsi var. Ondan sonra bir tanesi de Mubi olsun. 100 tane markaya bu sayfaları açma yetkinliği veriyorum. Gelin Facebook sayfanızı açın. Cover picture nedir? Öğretti bize. Post nasıl yüklenir? Öğretti. Yani bayağı company page nasıl yönetilir eğitimi verdi. Hmm. Ve New York'ta bunu launch etti. New York'ta launch ettiğinde biz San Francisco'dayken ilk cover picture'ı çalıştık. Postları girdik. Ondan sonra hatta o kadar heyecanlandı ki.
Peki bir şey söyleyeceğim. Senin o şeyini merak ediyorum ben.
Bir dakika ya.
Bir şey çok merak ettim. Çok güzel hikaye. Biz ilk cover picture'ı çalıştığında ya da o postu yüklediğinde daha önce böyle yani farklı hissettin mi hiç? Ne farklıydı ya da?
Yani orada şimdi orada şöyle bir özelliği yapmaz. O zaman şöyle bir mantık vardı. Sanki bir poster yapıldı. Ne var canım bu poster zaten posterin yatayı onu koyuyoruz. Yani onu keşfetmeye dönük değil de böyle onu biraz daha aşağı çekmeye dönük bir çabamız vardı benim hatırladığım.
Bu bildiğimiz şey zaten.
Şeklini şemalini formatını uydurmaya çalışıyorlardı. Evet, yani yoksa bu metni... mesaj duygusu falan hep aynıydı.
Aynen aynen. Mesela başlık yazarsın. Post metninde başlık yazar gibi. Bir refleksle. Çünkü öbürünü bilmiyorsun ya.
İlk çıktığı zamanlar öyleydi değil mi?
Çünkü daha uzun yazabileceğini bilmiyorsun. Kısa yazarsan yakalarsın. Senin kendi bildiklerini hareket ediyorsun. O yüzden öyle bir sonradan öğrendiğimiz şeyler bunu farklılaştırdı ama ilk refleks oydu. Bir de orada da ben çok safe hissetmiyordum kendimi. Yani şey olarak bakınca o metinler yazılırken İngilizce'de yazıyorsun zaten ona ayrı. Orada şey de var. Ya bu çok bilmediğin bir şey olduğunu bilerek yaptığın için süper konforlu olmadığımı hatırlıyorum o dönemde.
Bir yani, de çok bilen insan da yok ki etrafında.
Yok işte ilk defa o 100 sayfa açılıyor. Yani
Facebook için de yeni, senin için de yeni.
Gerçekten
o,
öyle.
O girişim için de yeni. O girişimin adı Authors'du değil mi başta? Authors i̇lk başta olarak girmedin sonra Mubi yaptın.
Sonra Mubi oldu. Authors ilk Authors olarak açıldı sayfa. Evet. Logo falan da ona göre yapıldı. Her şey otorizdi yani.
Şahane bir şey, bir fikir o ya. Güzeldi bayılıyorum. Gerçekten. Benim hani 3 tane platform varsa bir tanesi de Mubi'dir şu anda.
Hep love marka olarak söylüyorum.
Öyle evet.
Evet yani. Evet güzel. Çok marka enteresan bir deneyimdi o yani. Ben işte o aslında bizim Uber'in şeyi, altlığı oldu orası. Orada öğrendiğimiz her şey. Yoksa ben bilmiyorum ya yani, o dijitalle o yoğrulma meselesi orada öyle olmasaydı. Hiç böyle hadi gelelim dijital bir şey yapalım falan filan olmazdı. Bu çok heyecanlı bir şey.
Peki ne kadar devam ettin orada?
3,5 sene.
Peki ilk günden 3,5 senenin sonuna kadar neler değişti?
Yani bir şöyle o coğrafyanın insana kattığı bir şey var. Çok acayip bir şey o. Yani onu çok geç keşfetmiş olmaktan dolayı çok mutsuzum bir yandan. Bir yandan da iyi ki keşfettim. Bir çok enteresan bir özgüven. Bu tamamen psikolojik tarafı. Yani yapabilirlik duygusu. Geliyor bir sana. Onunla eş zamanlı olarak bu sosyal medya dijitalle ilgili o kadar çok bilgiye maruz kalıp o kadar çok şey öğrendim ki o böyle yani bunların hepsini toplamış işte geçmişte de reklam yapmış bir insan olarak o böyle benim kafamda çok güzel bir topuk oldu. Yani pozitif. Dolayısıyla o 3,5 sene içerisinde hem duygusal olarak çok tamamlanmış hissettiğim bir 3,5 sene oldu. O dolayısıyla hem de sosyal medya dijitali öğrenmeye yazdığım hani çünkü onun öğrenmesi de gerçekten bitmiyor. Bir şey olduğu için döndüğümde çok dolu bir şekilde döndüğümü hatırlıyorum. Yani çok fark etmiştim.
Sonra Uber'i kurdun burada.
Evet sonra gelip burada.
Bildiğimiz Uber değil.
Bildiğimiz Uber değil. Taksi şirketi olan değil. Ama elimde çok iyi taksi CV'leri var ha. Gerçekten. Var yani.
Neleri var?
Taksi CV'leri.
Öyle mi diyorsun?
Tabii. Bütün Hello'nun Uber adresi. O da şöyle. Bak onu da anlatayım. Türkiye'ye geldik. Bizim burada dijital ajans yapmamız lazım hikayesinin gerçeği şu. Ajansa dönmek istemiyordum. Yani öyle havalı dijital ajans da öyle değildi yani yolun başında. Çünkü ajans...
O zaman var mıydı ki dijital ajans sen döndüğünde Türkiye'de?
Vardı. Yani bu... Ya vardı. Vardı ama daha çok böyle web based çalışan, böyle gamification yapan gibi ajanslar mesajın vardı. Yapan, evet. O tarz şeyler vardı. Ondan sonra bu tabii biz küçük başladığımız için o yeni nesil ajans kavramı aslında bizim niyetimiz hep oydu. Ondan sonra onlar sonradan gelişmeye başladı. Bize o bir ilk 2-3 senemiz o yeni nesil ajans mindsetiyle ilerledi ve başladı. Yani Uber'i kur, yani niyetimiz şeydi işte bizim kafamız fikre çalışıyor. Konvansiyonel fikir nedir biliyoruz. Onu şimdi bak burada da 3-3,5 senede çok iyi bir dijital altlık yaptık. Onunla bunu birleştirelim ve dijital kreatif ajans olalım ve markaların da bilmediği bir dilden konuşmayan bir ajans olalım. Yani şimdi markalar böyle gamification, atlamalı, zıplamalı, kod yazma, HTML. Çıkıyorsun markanın karşısına, bildiğin pazarlama grubu, böyle bir takım laflar ediyorsun. Onlar onu anlamıyorlar. Anlamayınca panik oluyorlar. Panik olunca çok para harcıyorlar. Çok paralı bir şey sanıyorlar. Ya orada güven şeyi, fayı boştu bence. Hani karşı tarafa geçip de ya ben seni bilmediğin laflarla çok güzel şey yapıyorum, paketliyorum demeyen, ondan sonra bak sen ATL'de böyle bakmışsın, bunun sosyal medya işlerinin böyle olması lazım ki ATL'le örtüşsün kafasıyla çalışabilen bir ajans olarak yola çıktık. Şimdi o tabirlere küçük bir rehber yaptık. Böyle sözlük gibi, işte sen bunu bilmiyorsan ama korkmana gerek yok, bak engagement bu demek, bıdık bıdık işte şu şu demek falan filan. Böyle olunca güven diler. Biz mesela bir sürü işimizde sadece danışmanlık yapıyoruz mesela. Danışmanlık yaptığımız bir sürü marka var. Dijital danışmanlık. Çünkü o hep o güvenle olan bir şey. Bunlar bize iyi bir şey anlatmaya çalışıyor.
Markalar ne de bocalıyor en çok? Hala.
Dijital tarafta en çok yine orada da bence reklamcılar gibi öğrenmek. Öğrenme konusunda. Yani ya, yani şey demeyeyim ama tam olarak öyle bu arada bence. Bir şey kulaktan dolma duyup onun öyle olduğuna hemen inanıp onun derinini anlamaya çalışmadan, yani mesela bir gün geliyorlar, takipçilerimizin artması lazım. Bir gün geliyorlar, engagementlarımız çok kötü. Hemen onların üzerine mesela. Bir gün geliyorlar ama burada bir impression diye bir şey var. O impression hemen show olması lazım falan gibi. Bunların tam olarak ne olduğunu bilmeden geldikleri zaman o panik zaten...
Ama bir de şeyler değişmiyor mu sürekli? Hani ne bileyim.
Değişiyor
artık
ama
işte
sürekli...
istesen de çok fazla takipçi alamıyorsun. Yıllar bazında platformlar da onu zorlaştırdı.
Evet.
İşte engagement almaya başladıkça engagement alamaz hale geliyorsun falan
doğruyorsun.
Gibi
evet.
Yerlere geliyor. Aslında onun metriklerine de çok hakim değiliz. Değil. Bir taraftan da platformlar da onu değiştiriyor aslında. Değişiyor.
İşte zorlandıkları taraf o. Bir, gerçekten o ekosistem çok çabuk değişiyor. İki, sen zaten öğrenmek maksatla hareket etmiyorsan hemen geride kalıyorsun. O geride kaldığın şeyle de panik oluyorsun. Yani bence burada temelde bilmemenin verdiği bir panik yaşanıyor.
Peki ne yapabilirsin ki?
Yani orada aslında birazcık daha şey, yani gerçekten böyle kol kola girebilecek, hani bu konuda bence eğitim tarafı da kötü. Burada yani Türkiye'de öyle bakıldığında hani böyle daha basic şeylerin eğitimleri oluyor da burada biraz daha update edebilecek bir sistem ya da bir takım sistemler bütünü yok. Bunun çok evolving diyeceğim. Hani gerçekten öyle bir iş olduğunu kabul edip sürekli kafanın o tarafını beslemesi lazım marka ekiplerinde bu işe bakanların. Yani ben takipçi işi bitti, engagement başladı. Dediğin gibi algoritma değişti, reklam almadan hiçbir şey yapamıyoruz. İşte ne bileyim moderasyon tarafında böyle bir yatırım yapmamız lazım. Bunlara gerçekten ekibin aynı ajansta çalışıyormuş gibi, zor bir şey biliyorum ama öyle kendini yetiştiriyor ve geliştiriyor olması lazım. Ya da çok bunu ona verebilecek bir ajansla besleniyor olması lazım. Yani bizim mesela hep şeyler, trend raporu sunun. Fiillerin içinde bizim trend raporu diye bir şey var. O trend raporu yapılmaz. Hani öyle to do olarak yazar.
Süs olarak.
Süs olarak kalır. Ama aslında
ne
çaba doğru.
Bir trend raporu yapacaksın ki o zaman. Her ay bir şey yapman lazım, bu tarafta.
O çaba doğru bir çaba. Ama şöyle söyleyeyim ben sana. 3 ayda bir bunu yapabilirsin. Yapsan güzel olur yani. En azından dıt dıt yaz. Öyle rapor mapor deyince büyüyor laflar. Şu çıktı bu çıktı. Algoritma zar tutur. Bunlar böyle oluyor. Hani bunu böyle bir kompakt hap olarak vermek lazım ki onlara. Onlar da sonra araştıracaksa onun üstüne araştırsın gibi.
Bir de benim sosyal medyada gördüğüm, hep ben soruyorum, sen hiçbir şey sormuyorsun. Ben meraklı şey.
Sor bebişim senden.
Çok case by case. Yani vakadan öğreniyorsun. Yani bir şey görüyorsun. O sana bir ufuk açıyor. Ha bu böyle de yapılabilirmiş diyorsun. Yani şey çok zor. Yani ya da belki burada olduğumuz için mi? Yani ne yapabileceğini hayal etmek biraz zor, gördükçe anlıyorsun. Aa bak bu da varmış. Ha şöyle yaparsan bu da ve onu biriktirerek biraz hukuk gibi belki hani geçmiş emsal teşkil ediyor ve orada ilerliyorsun. Mesela diğer taraf öyle değil ya. Evet. Ya konvansiyonel dediğin tarafta sıfırdan bir şey bulabiliyorsun çünkü o daha başka bir dünya. Burada bir interaksiyon olduğu için, bir teknoloji olduğu için hep böyle ne yapabileceğine dair bir emsal görmen gerekiyor kafayı açmak için sanki. Öyle mi, yoksa ben mesela görece daha uzak olduğum için mi bana öyle geliyor?
O iyi bir yol. Bunda ama şöyle söyleyeceğim ona. Bu senin dediğine 2 sene önce biz markalara şöyle diyorduk. Bakın, dijital deneme yanılmaya açık bir platform, bir alan, bir mecra şey. Paralarınızı, ya bütçelerinizi harcarken bulk paralar harcamadığınız için de Yani çok yüksek yüksek paralar harcayacağım. O zaman öyleydi çünkü şu anda daha da değişti. Biraz şu deneme yanılmaya açık olun. Bir proje yapalım, bakalım bu markaya ne kadar fit ediyor, bir ölçelim. Sonra bir daha benzeri yapar mıyız onu tartalım. Yani biz de yolda öğreniyoruz dediğimiz bir dönem vardı ama ki bu gerçekten öyleydi. Ama şu anda artık tüketicinin de dijitalde nasıl davrandığını görebiliyoruz, biliyoruz. Yani dolayısıyla dijitalde bir proje yaparken evet case by case değerlendiriliyor ve anlatılıyor. Çünkü hani bir film gibi tekil bir yekpare bir şeyle anlatamıyorsun. Hı-hı. Geriye dönüp baktığında. Ama artık dijitalde tüketici nasıl davranıyor, ne bekler, ne ister. Aynı senin araştırma yaptığın gibi ya da link testten çıkışı gibi böyle bir ilişkiyi şeyde kurabiliyorsun artık. Yani anlatabildim mi? Yani böyle dijitalde ne bileyim bir yere bir şey yazıyor. O yazdığından bir çıkarımda bulunup ya da daha önce yaptığın projeden yaptığın çıkarımda.
Daha bir hikaye gibi alabiliyorsun.
Hikaye gibi alıp şey yapabiliyorsun. Ya da sonunda yaklaşık olarak böyle bir tepki vermesini bekliyoruz. Artık diyebiliyoruz baktığında. Yani
bir öğrenme şeyine geldi o zaman.
Geldi artık geldi. Yani mesela şey şu konuyu kapattık artık. Mesela uzun video olmaması konusu. Ya da ne bileyim işte.
Neyi kapattın söylesene mesela.
Uzun video konusunu kapattık.
Uzun video olabilir mi?
Olamaz.
Olamaz.
Olamaz.
Kaç saniyede bu işi? Ya yani söylesene 30'da, bir tips and tricks gibi.
Şimdi tips and uzun video olamaz. 30'u bulmaman lazım.
Dijitalde.
Bulmayacaksın.
Ama bir şey söyleyeceğim. Tendans tam tersi. Ben televizyon filmini 30 saniye yapabiliyorum medya bütçesi yüzünden. 1,5 dakikalık filmi sosyal medyaya çakayım diyorlar.
Aha işte o 2 sene önceydi. O bitti. Çünkü
şu an gözler kocaman kocaman. Sen orada öyle otur dinle.
Çok eğleniyorum.
O bitti bebişkom. Çünkü neden? Ben sana söyleyeyim. Şöyle ki. Bundan 2 sene önce bir Google toplantısı yaptık biz. Bir tane yaptığımız markaya. Completion rate dediğimiz bir reklamın izlenmesi hikayesi var ya.
Sonuna kadar bakılma hali.
Aynen. Biz şimdi ne yaptık? 50 saniyelik bir kopya yapmışız. Beauty tarafta, kozmetik tarafta bir iş. Abi ne brand lift yükselmiş. Ne millet sonuna kadar seyrediyor. Ürün çıkıyor sonda. O videonun paralar çöpe gidiyor, uçuyor. Yani uzun bir kopya. Uzun kopyada ürün kendini çok ileride gösteriyor ve markanın şeyi yükselmiyor, brand lifleri yükselmemiş. İlk bir haftanın sonunda yaptığımız toplantı böyle katastrofik bir sonuçta kucağımıza kaldı. Ondan sonra bu nasıl olacak? İşte Google'cılar da çok kibarlar işte bunu biraz kısaltalım, nasıl yapalım falan filan yapıyorlar tamam mı? Ben dedim ki ya bu kopyayı alalım, deşelim. Yani sondaki pek çatı başa koyalım. Ondan sonra çünkü hikaye var tamam ama yani hikaye var diye de sokağa para atacak halimiz yok. Yani sonuçta ben markanın parasını harcıyoruz orada. Yani aldık dedim sen ürünü pek çatı alıp başa koyup o hikayeyi de ona göre süperlerle bilmem nelerle anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorum. O zaman bu 50 saniye 20 saniye keselim. Pek çatı başa koyalım. Sonra süperlerle ürünün faydasını anlatalım. Tavan yaptı.
Peki soru. Gerçekten. Yani kısmalık. Hayır. Merak ediyorum.
Evet.
Uzun hikaye engaging olsa sen markayı baştan versen ama yine de hikaye engaging olsa da izlemiyorum. Yani şöyle bir çok insani bir şey söyleyeceğim.
Sor sana.
Şimdi evet. Televizyon karşısında zaten çok şey bir ilişkin yok ya yani bir şey var izliyorsun ya da o sırada telefonuna bakıyorsun başka bir şey. Ama aslında bu daha etkileşime geçtiğin bir şey telefonundan izlediğin zaman. Dolayısıyla aslında uzun bir şeyi izleyebilme olasılığının daha fazla olacağını düşünüyor insan.
Evet ama öyle değil çünkü senin orada çıkan kopyadan sonra hemen başka bir asete geçme imkanı var elinin altında çünkü.
Yani çok kolay geçebildiği için.
Çok kolay geçebildiği için alta kaydır, üste kaydır, yana kaydır, öbür videoya geçer, tuşa basar. Yani orada o engaging olma durumu elbette ki senin hikayen çok kuvvetliyse ve onu yakaladıysa doğru target'a doğru mesajı veriyorsan çalışabilir. Ama yine de o bizim 1,5 dakikalık televizyona param yetmiyor 1,5 dakika dijitale koyayım öyle bir durum yok hala yani geçti o. Yani onun dönemi geçti daha doğrusu. Orada da tüketiciyi artık işte o yüzden adamın dedi bana iyi geliyor. Nötr al bu mecrayı. Bu mecrayı başka anlamlar atfetme. Yani öyle 1,5 dakikalık bir şeylik bir platform değil burası. Aynı tüketici oradan kalkıyor. Sıkılıyor. Kumandayla değiştiriyor. Kalkıyor ya da patladanak daha bile kolay swipe ediyor. Geçiyor seni gibi. Dolayısıyla mesajı takladanak ver. Şu anda biz en son aldığımız Facebook sunumunda 3 saniye yasası çıktı.
3 saniye. 2 saniyede logoyu göster mi?
3 saniyelik kopya yap.
3 saniyede ne kopya söyleyeceksin?
Yap. İşte onu diyorum. Ben de diyorum. Var ama örneği. Globalde çok iyi 3 saniye kopyalar var. 3 saniye. Yani demek oluyor ki logo söyleyeceğim, mesajını söyleyeceğim. Bir de bir brand Q'un varsa görsel olarak onu göstereceğim. Bitti paket. Yani bu çok ya tabii ki sen onu 15 saniyelik versiyonu yap, 20'sini yap ama bir de 3'ünü de yap diyor.
Yani işte logoyu gösterirsin, başka ne yapabilirsin ki?
Yapıyorsun ya. Yapıyorsun.
Buyurun Erol Bey, yeni fikriniz varsa dinlemeyi çok yaparsınız.
Yaparsınız.
Direkt kendini
bak mesela finishing kampanyası var global 3 saniyelik. Kafayı yer. Çok iyi.
Ne yapıyor?
Yani bütün kampanya şimdi tek başına onun anlatıcı bir şey ifade etmeyecek ama şey bütün işi seyrettiğinde bulaşık, küçük bir laf, lak ürün bitti.
Yani işte, tamam o zaman şöyle mi?
Lafı
zaman.
Etkili. Şeyi etkili. Kuvvetli.
O zaman toplam büyük bir kampanyanın küçücük bir parçası tabii, olarak anlattığında anlamlı oluyor.
Damatılmış hali, hatırlatıcı bir damıtma hali oluyor.
O zaman hatırlatma mecrası mıdır
tek
sosyal medya?
Tek başına hikaye anlatma konusunda da başka bir uzunluk tabii çalışıyor. 30'a kadar dediği, 30 saniye geçme dediği. Ki zaten televizyonda da hep 30 saniyeydi klasik format. Evet. Bazı uzun hikayelerde birlere mirlere hani 60 saniyelere 90 saniyelere çıkardın. Onun da parasını verebilirsen verirdin. O zamana kadar zaten param biterdi. Onları yayınlatacağım diye 3-5 kere. Tabii. Sonra hesabını sormaya çalışırdın ama hesabını da bulamazdın. Burada hani nedir avantajları diye bakarsan hesap vermesi kolay, ölçümlemesi kolay, diyalog kolay falan gibi avantajları var diye düşünüyor değil mi? Evet. Peki zorlayan tarafları ne yani? Onları da konuşalım. Ya da değişiyor dedin ya bir tane. Artık böyle bir format yok. Değişenleri de devam ettirebilirsin mesela aklına geliyorsa.
Yeni formatlar anlamında mı? Şunu mesela seninle geçen konuştuğumuz şu 9-16 vektörel formatlar mesela. Yani o mecranın normalde bütün dünya üzerindeki bütün şeyler, sinematografi bilen yönetmenlerin formatı yataydır. Evet. Yani normalde bakıldığında. Bu adamlar çıktı, Instagram story çıkardı, olay dikey vertical'a döndü. Dikeye döndü yani. Hmm. Dolayısıyla bütün
Vine
o...
Vine'ı zorlamıştı ilk.
Vine zorlamıştı. Şu anda bu...
Video formatı olarak.
Video formatta. Instagram'da da story şu anda dikey. Yani sen o sinematografik gözü bir tarafa at, bunu dikey olarak çek. O dikeye her şeyi sığdır diyor sistem sana. Şu anda biz Türkiye'de kaş koymaya çalışan filmlere yönetmenlerimiz var. Ondan sonra onların hepsine diyoruz ki kaşı unut. Kaşı at. Çünkü kaş demek o iyice daraltan... Onu alt çevir, dikey çek, dikey çekelim. Yani bu bahsettiğim o rezistans durumu prodüksiyon tarafında da olmamalı ve çözülmeli. Oradan yeni da işte bu var, şey, yeni girişimler çıkıyor ortaya. Yani çekilen yatay şeyi dikey nasıl anlatırım, nasıl gösteririm? Burada en zoru, onunla bu birleşiyor bence, en zor şey öğrenmeye gelen mücadele bence.
Evet. Hani değişen formata, değişen mesaj algılamasına, değişen tepkiye ne yapacağını bilememe hali. Bilememe. Bilemesen bile bunu nasıl yapayım'a kafa yormama hali.
Yormama, itiraz etmek.
Hani eskileri yürütelim biz.
Yürütelim,
o eskileri o formata, o mecraya sıkıştırma kafası da zaten çalışmıyor. Evet. Sadece teknik olarak da değil zaten.
Evet, evet.
İletişim olarak da, ikna olarak da, mesaj olarak da ya da gösterdiğin görsellik şekil olarak da her şeyde yani.
Risk almak istemiyor insanlar benim gördüğüm biraz. Yani evet. Çok kolay bir şey değil sonuçta. Hep seninle konuştuğumuz şeyde var ya. Yani pazarlamada oturanlar her şeyi bir tasdikletmek istiyor. Hiçbir şey hadi bunu da deneyelim diye çıkmıyor. Ya da bütçemizin şu kadarını bir de böyle yeni enteresan bir şeye koyalım gibi bir şeyden çıkmıyor. Her şey araştırmalarla onaylanıyor. Oradan sonuçları takip ediliyor. Evet. Ona göre işte yılın belli dönemleri, belli kampanyalar oluyor. Halbuki burası bana daha böyle hani... Her şeyi deneyebileceğin, biraz daha esnek, daha uzun vadeli bir şey. O yüzden de ya işte benim Ocak'ta bir lansmanım var. Onun bir parçası olarak sosyal medyada sokalayım, bir şey yapayım kafası var.
Dünyanın başarılı şirketlerine bakmışlar, yenilikçilere. 70-20-10 kuralını uyguluyor adamlar. Yani 70 ana işimi toparlayayım. Evet. Orada çok fazla sıkıntı yaşamayalım. 20 yeni böyle belirmekte olan işlere yatırım yapalım. 10 bundan sonra ne olacak gelecekte onlarla ilgili denemeler yapalım.
Coca-Cola'nın ilk kan sunumunda çıkmıştı işte, değil mi? Yıllar önce.
Coca-Cola triyemlerden araklayarak onları söylüyor aslında. Triyemin doğasında, DNA'sında var.
Ha, inovasyon bunlar, tarafında.
Tabii. Evet. İnovasyonu yapan şirketler bunları yapmaya çalışıyor. İşte o denge bozuldu. Mesela 3'te 1'i adamın o sene yeni yarattığı ürünlerden geliyor gelirinin. Triyebilmesi. Çok acayip bir şey değil
doğru,
mi?
Bayağı
yani bu kafada yaparsan yenilikçi olursun. İnovasyon da zaten geleceğin motoru. Yani sosyal medya bir mecraysa inovasyonu sürekli kullanabilmek de pazarlamanın motoru.
Pazarlama motoru.
Bütçelerine de biraz belki o inovasyon kafasıyla bakmak lazım. Şu an elbette, öyle bakılmıyor. Onu
mesela kaç kişi uyguluyor? Küçük bir şey de uygulayabilirsin. Bir tane markana 70-20-10 yapalım diyebilirsin.
Evet.
Evet.
Değişik şeyler çıkar, yenilikler çıkar. Mecrada uygulamaları, mesaj uygulamaları, ürün farklılıkları da çıkar. Ya da hizmetini de çeşitlendirebilirsin.
Evet.
Yani bu kafayla bakarsan. Hmm. Bir şey merak ediyorum ben. Sen onun, o konuda bir şeyler bana söyleyebilir misin ya? Bu ölçümleme konusunda PNG bir panikledi. Tamam mı? Sonra dedi ki işte biz kendi içimize alıyoruz bunu. İşte, işte her yerde nerede çıktığını çok kontrol edemiyorum. İşte nasıl bir kontentin öncesinde, sonrasında YouTube'da ya da başka mecralarda. Ben burada markamın orada olmasını istemiyorum. Ya da ölçümlenmenin karşılığını aslında benim verdiğim paraların boşa gittiğini görüyorum gibi iki tür panik. Bir, kontent içeriğin doğru nerede yani yayınlanıyor? İki, param nereye gidiyor? O kadar da net ve açık sarih raporlanamıyor paniği yaşandı. Ben böyle bir süreci takip ettim.
Evet, evet, evet, evet.
Tamam mı? Sonra biraz böyle kendi işlerini aldılar. Böyle ölçümlemelerde bir farklılık yarattılar. İşte YouTube'da kendince önlemler aldı. Mecraları kendileri de. Aldılar, bir kanal olarak çünkü.
Doğru.
Almak zorunda. Bunları yaptı. Bunun dışında benim bilmediğim bir şey biliyor musun? Ne oldu sonrasında?
Yani orada...
Buraya ya da Türkiye'de senin markalarına yansıyan bir şey oldu mu?
Yok oğlum, bu arada yani benim bildiğim kadarıyla OPNG'deki doğru yerde doğru işin çıkmaması şey bir medya planlama...
Birçoğu için de OPNG önünü çekti diye, büyük diye söylüyoruz.
Bir medya... Şimdi şöyle bir şey var. Yine orada bir bu Palo Alto hikayesine dönük olarak söyleyeceğim. Bunlar aslında birer product. Ve bir bunlar da aslında hani çok yeni ürünler. Yani Facebook'lar, neler? Instagram'lar, product'lar. Bunlar yani platform olarak düşün.
Evet, evet.
Ve öyle de ele alınıyor. Geçenlerde bundan 1,5 sene önce Instagram'da biz burada Türkiye'de bir event yapıyorduk. Event'te Instagram çöktü. Hatta hatırlarsınız bütün Türkiye'de çöktü Instagram. Çöktü ve o eventin hiçbir paylaşımı Instagram'da çıkamadı. O sırada öğrendik ki San Francisco'da gece olduğu için product'a yani Instagram'a yeni bir tool, yeni bir ayak, bir şey eklendiği için onlar refresh, yani o tarafta onlar uyuyor diye oradaki yazılımcılar, biz burada, biz de sabah ya, biz de gündüz. Yani
çok güzel.
Şeyi anlatmak için örnek veriyorum
Instagram
bunu.
Zamanında
biz de o sırada adamlar Instagram'da yeni update yaparlarken biz de burada event yapıp baba Instagram neden çalışmadı diye dertleniyoruz. Ve işte o zaman reach alamadı o event falan, burada krizler yaşandı. Ama şunu anlatmak için söylüyorum. Aslında bir yandan da bu kadar basit, bu kadar yani orada tabii ki devasa bir operasyon olmakla beraber o product sürekli geliştiriliyor. O product'la ürünler. Evet, evet. Yani Snapchat'in bilmem ne sonra story'e bunu çöküyor, bunu bilmem ne. YouTube'da yani orada Google'da da bir sürü bug var. Bir sürü aslında gündelik hayatta da bir sürü bug'larla, bir sürü yeni geliştirilecek şeylerle de uğraşıyoruz biz bir yandan. Yani o yüzden bunların her biri yeni gelişen, o yüzden öğrenmeye açık olmak, o yüzden gelebilecek krizlere karşı donanımlı olmak falan filan çok önemli. Mesela orada PNG burada unsafe hissettiği için, kendi güvende hissetmediği için gitti, ben sana tek başına bir platform yaparım, bunlara muhtaç kalmam. Ondan sonra sosyal medyada patlasa da benim kendi platformumda yaşarım dedi. O platforma üyelik çekmek için ev verdi. Yani o .com bir platformdu ve ev verdi. O kadar uçuk bir şey yapıldı. Yani ben bunu fazla garantici buluyorum. Çünkü aslında o zaman da bir nevi bu öğrenmeye, bu yeniliklere, buradaki deneyselliğe çok fazla açık olmamış da oluyorsun gibi yorumluyorum. Burada bu kafeye giren markalar elbette ki vardı. Bizim mesela çok inovatif markalarımızdan biri bence Avon mesela, işte tek şeyi first in media use diye. Yani ne yaparsan yap ilk ben yapayım diye bir panikleri var. Tam Amerikan şirketi. Yani süper temiz olması gerekmiyor ama gerçekten çok hızlı olalım. Ve bunun şeyini topluyor. Yani her ay Instagram'da bir numara falan çıkıyorlar baktığında. Türkiye'de bahsediyorum. Dolayısıyla o kadar böyle yağlarını koruyup aman işte ben şimdi bir platform kurayım, işte orada başıma bir şey gelir, Allah koru ya Rabbim gibiden ziyade burada birazcık o şeye açık olup ya bu da bir product, bu da bir insan yapımı, burada da gelişim alanları var. Ben bunu nasıl bir şeye çeviririm? Ne oldu mesela? Postları da dikey yapmıştı. 2 gün hatırlarsınız. Herkes dikey postlara söylendi. Hop tekrar kareye döndü.
Yani evet, evet.
Demek istiyorum ki bu o kadar çok hızlı değişen, gelişen ve bir ürün olarak, yani buna şimdi biraz da gül kokusu koyalım, yumuşatıcı olsa gibi bakılan bir şey aslında bu.
İşte devamlı beta olabilmenin,
sürekli beta olabilmenin,
üretebilmenin avantajını kullanıyorlar sonuna kadar.
Büyük markalar çalışıyor. Şey. Ben çok para yatırıyorum, bu da böyle betalık yapmasın bana diyor. Hani o öyle bir şey yok
o
bence.
O betalığa herkes alışacak.
O betalığa herkes, evet gerçekten. O beta hepimiz.
Biraz o beta buraya gelecek.
O beta hepimiz bir an beta olacağız.
Ama kontrol de elinden gidiyor ya. Kendini böyle Zuckerberg'e teslim etmiş vaziyettesin.
Evet.
İşte bakıyor ki çok engagement alıyorsun, artık alamazsın diyor. Bakıyor ki çok like alıyorsun, artık almayacaksın. Bana para verirsen alırsın evet diyor. O da bence insanları biraz böyle ya rahatsız ben kendi ediyor, alternatifime geçeyim dünyasına götürüyor.
Evet ama ondan da vazgeçemiyorlar işte.
Yani peki adamın... bu yeni yeni şeyler çıkıyor. İşte TikTok'lar çıkıyor. Evet. Twitch'ler çıkıyor. Çıkacak. Vesaire.
Çok iyi oluyor.
Nasıl olacak? Sence bu işin geleceği nasıl olacak? Hadi bugüne kadar böyle mi?
Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben de bu işin geleceğini düşünmek için kendimi çok yaşlı hissediyorum.
Eyvahlar olsun.
Gerçekten. Yani ben mesela, yani gerçekten çıkacak elbette. Çıkan şeye adapte olacaksın. Hmm. Çıkmaya devam
nereden
edecek.
Nereden bileyim diyecek şimdi.
Yani ne ama çıkacağım? Mesela TikTok ne oldu? Yani senle de geçen gün konuştuk ya. Evet. Ben böyle öngörüler konusunda süper yetenekli değilim yani. Yani böyle bir şey yepyeni bir app çıkacak ve bilmem
ama
ne falan.
Ne sallasan inanacağız ya. Salla evet, bir evet. Şeye inanalım ama yani. Bence... Sen ana akımdan gelmiş bir insansın bak. İlk sosyal medyanın doğumunu görmüşsün. Gelmişsin böyle yeni neslin hani olması gereken yeni nesili kurmaya çalışmışsın ki yapmışsın işte ajansınla Uber'le. Ve bir sürü deneyimin var, bir sürü markayla çalışıyorsun. Bundan sonra ne olacak diye bir şey uydursan inanacağız ya yani, hazırız.
Ben şunu düşünüyorum. İnsanların paylaşım ihtiyacı bitmeyecek. Paylaşma biçimlerine yorumları da bitmeyecek. Hmm. Çünkü aslında bu app'ler bütün bu ihtiyaçtan, sizin konudan çıkıyor. Yani tüketicinin özünde yani evet. Yaptığı aksiyonlardan, psikolojik, sosyolojik ihtiyaçlardan çıkıyor. Dolayısıyla bütün bu paylaşım ihtiyacı, kendini gösterme arzusu ve göstermeye dair üretilen biçimler değiştiği sürece... Bu işin sonu yok. Hmm. Yani sonsuzca kalıp değişecek. Bir gün TikTok olacak, bir gün Instagram olacak, bir gün Twitter'da söylenme olacak, bir gün Facebook'ta tagleme bir şey olacak. Yani ama hepsi günün sonu aynı yere çıkıyor. Aynı sosyolojik ihtiyaca işaret ediyor. Dolayısıyla o bitmediği için, bitmediği sürece sürecek.
Görme, görülme, kendini ifade, gösterme. Paylaşma bitmedikçe bunlar çoğalacak
evet,
zaten.
Aynen, evet.
Bunlar da gerçekten takibi öyle. De zorlaşacak.
Evet, takibi de zorlaşacak ama adapte olmak için çalışmak gerekecek yani bir şekilde. TikTok mesela, TikTok'la ilgili ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama TikTok fantastik bir mecra mesela. Tam bir tuzak. Bir giriyorsun çıkamıyorsun içinden. Herkes süper dansçı, şeyci, müzikçi. Efsane.
Senin TikTok'larına bir bakalım o zaman bitince.
Ben TikTok podcast. Koymuyorum ama TikTok
koyacaksın seyircisi. Artık.
Koyacağım. Bir koyacağım doğru.
Influencer falan konuşmadık ya. Onu da konuşalım mı? Gerek var mı?
Konuşalım. Biraz konuşalım onu.
Hmm. Var mı bir birikim, bir dert? O konu ne zaman oturacak yani. Bu sakinleyecekmiş? Influencercılık.
Influencercılık yani
ne zaman regüle olacak yani?
Yani influencercılığın şeye bağlanması gerekiyor. Yani gerçekten biraz bu şu influencer ajanslarıyla biraz toparlandı. Hmm. Biraz böyle bir paketlenmeye başladı. Ama onlar civa gibiler. Tutamıyor. O influencer ajansları da onları elinde tutamıyor. Yani onlar tutulamadıkça elde.
Şimdi doğası öyle değil mi ama tutulamamaları?
Evet yani. Ama yani sonuçta markalar orada
kontrol
mesela...
Kontrol istiyor işte marka yine.
Evet yani evet. Orada Facebook ve şeyin Instagram kontrol versus influencer kontrol diye baktı da ben orada markaya hak veriyorum. Hmm. Yani hiç kontrol edilemiyor olan işte böyle...
Hiç olmaması lazım.
Hiç olmaması lazım. Orada birazcık daha böyle derlenip toplanıp şey olması lazım. Bir de böyle...
O organik ben orada... ve doğal ve samimi hale dönüşebilecek mi sence yani? O nasıl olacak çok merak ediyorum yani.
O organik falan filan olamayacak ben size. Orada aynı celebrity kullanmak gibi senin lafına inandığın, kredi bulduğun tipler.
Bak kardeşim buna para verildi ve bunu söylüyor bu arkadaş. Evet. Kendi doğal hayatında değil. Duyuz her zaman var zaten de. Bunu tabii iyi yapmanın yolları var.
In paid partnership.
İşte o Türkiye hiç tutmayan bir şey.
Türkiye'de yapmıyorlar.
Türkiye'de çok az yapanlar mı çok az. Bence Türkiye'de 10 tane influencer'ın olacak senin temiz. Blacklistlerden arındırılmış. İşte ne bileyim böyle abidik gubidik şeyler. Onlu, bizde var mesela. Bizde onlu bir listemiz var bizim. O dönüp dolaşıp onun listenin hani tabii şey, kategori bazında. Annenin onlusu, çocukluğunun onlusu, beauty'nin onlusu, atıyorum sporun onlusu gibi. Onların içinde dönüp dolaşman lazım. Çünkü onlar artık bir süre sonra o alanın spokespersonları oluyor. Gidip macera aramaman lazım gibi.
Bir de ben uzun vadeli yani influencer yatırımını da uzun vadeli görmek lazım. Tabii. Öyle bir kampanyada girdim sonra seni duyurdu. 2 ay sonra başka bir ürünü duyurdu olunca o zaman da güvenilirlik sıkıntı oluyor. Evet. Adamı biliyor.
Akımla aynı işte paralel şeyler.
Evet evet aynı şeyde devam etmesi lazım.
Evet.
Son diyeceğim bir şey var mı?
Yok siz çok tatlısınız.
Sen de çok tatlısın.
Ya sensin. Sizi seviyorum.
Sosyal medyanın gelişimini dinledik. Hande.
Kimden?
Aslan Altınova.
Evet.